Ayrım 3.
Kâfi delildir aşk. Ankara'dan ayrılırken yanımdaki koltuk hala boştu. Bu durumdan memnun olmadığımı söyleyemeyeceğim. Siz de hak verirsiniz ki tanımadığınız biriyle yan yana oturarak saatlerce yolculuk yapmak pek hoş bir durum değildir. Ancak keyfim uzun sürmedi. Otobüsümüz Gölbaşı'na gelince durdu. Bizim boş koltuğun sahibi de ortaya çıkıverdi. Oldukça yaşlı biriydi. Otobüse binerken gençten bir adam ona yardım ediyordu. Koridorda ilerleyerek bana yaklaştı. Yanındaki adamın işaretiyle yaşlı adama yol verdim. O da pencere kenarındaki koltuğuna kendini bırakıverdi. Genç adam, "Hoşça kal dede," dedi. Sonra kulağıma eğilerek, "Biraz rahatsız, ona yardımcı olur musunuz?" diye rica etti. Yanıma oturup keyfimi kaçırması bir yana, bir de adama dadılık edecektik demek. Ama o genç adam o kadar nazik bir tavırla konuşmuştu ki onu kıramadım. "Tamam, merak etmeyin, ben ona göz kulak olurum," demek zorunda kaldım. Otobüsümüz yeniden yola koyulunca yaşlı adam bana bir selam bile vermeden dışarıda akıp giden bozkırı izlemeye başladı. Artık benimle hiç konuşmaz diye içten içe sevinirken sanki varlığımı yeni fark etmiş gibi dönüp yüzüme baktı. Dudaklarıma zoraki bir gülümseme yerleştirip merhaba dedim. "Merhaba," dedi titrek bir sesle. Gözleri yüzüme takılıp kalmıştı. Artık susmak olmazdı. "Yolculuk nereye dede?" dedim. "Antep'e." İlgimi çeken ilk şey yüzündeki keder oldu. Ağarmış saçları, alnındaki derin çizgiler, feri kaçmış kül rengi gözleri, sanki yaşlanmanın doğal bir sonucu değil de yaşadığı korkunç bir olayın silinmeyen izleri gibi yerleşmişti yüzüne. "Antepli misiniz? Antepli misiniz?" diye sordum. "Evet, ya sen?" "Ben de Antepliyim. Ama dışarıda üniversitede okuyorum." "Talebesin yani?" "Evet, öğrenciyim." "Niye gidiyorsun Antep'e?" Savcı gibi böyle sorular sorması canımı sıkmaya başlamıştı. Ama ayıp olmasın diye yanıtladım. "Yeğenimin düğünü var da." Kül rengi gözleri canlanır gibi oldu. "Düğün ha?" diye mırıldandı. "Düğün yaptığınıza göre haliniz vaktiniz yerinde olmalı." "Abimin durumu fena değildir," diye kestirip attım. Artık şu ahiret sorularını kesse de yolda okumayı planladığım romanıma dönsem diye düşünüyordum. Ama nerede, ihtiyar hemen ikinci soruyu yetiştirdi. "Görücü usulü mü yoksa sevda mı?" "Görücü usulü," diye kestirip attım. Konuşmak yerine başını sallayarak kendi kendine gülümsedi. Galiba artık kurtuluyorum diye düşünürken, "Görücü usulüyle evlenmek iyidir," dedi. "Sevda kötüdür. Arada sevda olsaydı üzülürdüm yeğenine." Yaşlı adamın bıktıran sorularından sonra şimdi de Kazanova misali kendinden emin bir tavırla aşk üzerine atıp tutması beni sinirlendirmeye başladı. "Bu konuları çok iyi biliyorsunuz galiba," diye alaycı bir tavırla sordum. Alay ettiğimi anlamadı. Gözlerine tatlı bir özlem çöktü. "Eh, biraz bilirim." "Başınızdan epeyce macera geçmiş anlaşılan," dedim alaycılığımı sürdürerek. Yüzü ciddileşti. Alay ettiğimi anladı. Şimdi bana kızacak diye düşündüm ama sandığım gibi olmadı. "Bu işin macerası olmaz," dedi yaralı bir ses tonuyla. "Hakiki sevda tektir. Sonuna kadar da tek kalır." "Yapma be dede, insanın gönlü o kadar dar mı?" "İnsanın gönlü geniştir geniş olmasına ama sevda kuşu da nazlıdır. Öyle her önüne çıkan dala konmaz. Her önüne çıkan dala konana bizde başka ad verirler." Sürdürecek diye bekledim. Hayır, son cümlesini söyleyip başını çevirdi. Yeniden dışarısını izlemeye başladı. Az önce beni kendi halime bırakması için neredeyse yalvaracakken şimdi konuşsun diye sabırsızlıkla bekliyordum. Öyle ya, yeryüzünde kaç kişi çıkar da sevda kötüdür derdi. Sadece bu cümle bile merakımı uyandırmaya yetmişti. Buna bir de yüzündeki keder, sesindeki eziklik eklenince bu ihtiyarın sıkı bir hikayesi olduğuna inanmaya başlamıştım. Ama gelin görün ki bizim ihtiyar sanki hiç konuşmamışız gibi beni unutmuş, yanı başımızda akan dünyaya dalıp gitmişti. Dayanamayıp sordum. Dede bakar mısın? Döndü. Yorgun gözlerinde masum bir ifade vardı. Aklım takıldı. Sevda kötüdür dedin. Neden öyle söyledin? Öyle olduğu için. Anlamadığımı fark edince gülümsedi. Sen hiç mapusa düştün mü? Yok, düşmedim. Düşsen bilirdin. Neyi bilirdim? İçerideki gariplerin çoğunun bu sevda belasına yattığını. Yapmayın, hiç öyle şey olur mu diyecek oldum. Olur ya, bu memlekette kocası karısını kıskanır, öldürür. Oğlan sever, kızı başkasına verirler, öldürür. Baba sevdiğine kaçan kızını orospu oldu diye öldürür. Kadın başkasına dadandı diye kocasını öldürür. Abisi erkeklerle konuşuyor diye kız kardeşini öldürür. Daha söyleyeyim mi? Hepsinin sebebi sevda denen o illettir. İnsanlar cahilse, kötüyse bunda sevdanın ne suçu var diyecektim, vazgeçtim. Niyetim onunla tartışmak değil, öyküsünü öğrenmekti. Sevda hakkında çok kötü konuştun, herhalde sen hiç sevdalanmadın diye sordum. Tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Sonra derinden bir iç geçirerek. Olur mu evladım dedi. Sevdalanmayan adam adam mıdır? Evet, işte çözülmeye başlamıştı. Ama az önce sevda kötüdür diyordun. Şimdi de sevdaya düşmemiş adam adam mıdır diyorsun. Bu nasıl iş? Kusura bakma ama ben anlayamadım. Haklılığından emin bir tavırla yanıtladı. Anlamayacak bir şey yok, ikisi de doğru. Yaşın genç, bilmiyorsun. İnsanoğlu yanlış işlerden keyif alır. Dört kitabın dördünde birden niye cehennem var zannediyorsun? Niye? Niye olacak? İnsan denen yaratığı dizginlemek için. Eğer Allah cehennemi yaratmamış olsaydı, vay dünyanın haline. Konudan uzaklaşmaya başlamıştı. Tamam, doğru da bunların sevda ile ilgisi ne? İlgisi insanoğlunun musibetliği. İnsanoğlu o kadar habis bir mahluktur ki o güzelim sevdayı da mundar etmiştir. Sustu. Gözlerinde koyu bir acı belirmişti. Belli ki geçmişini anımsamıştı. Çok ağır konuştun be dede. Senin başından da epey iş geçmiş anlaşılan. Gözlerindeki acı yerini puslu bir parıltıya bıraktı. Geçmez mi? Yaş neredeyse bir asra yaklaşıyor. Anlatsan da dinlesek, tabii sakıncası yoksa. Sakıncası yok da anlattıklarıma inanmazsın. Merakım iyice depreşmişti. O ne biçim söz dede, dedim yaşlı adamı konuşmaya ikna etmek için. İnanmayacak olsam anlat der miyim? Bizi o kadar ham biri zannetme. Yok estağfurullah, onu demek istemedim. Aile terbiyesi almış bir çocuğa benziyorsun. Saygısızlık etmezsin. Ama ve lakin benim anlatacaklarım öyle herkesin başına gelen işlerden değil. İnanmazsın. Ters bir laf eder canımı sıkarsın. Yolumuz uzun. Antep'e kadar küs oturmayalım. Gözlerimin içine baka baka söylemişti kaygılarını. Bak şimdi ayıp ettin dede. Niye canını sıkayım? Yaşımız genç ama bizim de başımızdan az macera geçmedi. Sana inanmayıp da kime inanacağım? Israrım işe yaramış görünüyordu. Gözlerindeki kuşku bulutları dağıldı. Hatta gülümser gibi bile oldu. Madem öyle diyorsun dinle o zaman diyerek başladı öyküsüne. İki çocuklu bir ailenin büyük oğluydum. Babam Antep'teki tarihi bedestende kuyumculuk yapardı. Ben de yanında çalışırdım. Bu dediğim 80 sene evveli. O zamanlar Antep bir kasaba gibi. Kasaba gibi dediysem aklına küçük bir yer gelmesin. Şimdiki gibi olmasa da büyükçe bir yer. Ahalisi ise bir hayli karışık, bir hayli renkli. Ermenisi, Rumu, Musevisi, Türkü, Kürtü hepsi bir arada. Aynı mahallede duvar aşırı komşu olarak yaşıyorlar. Kilisesi, camisi, sinagogu bir kuş uçumu kadar yakın birbirine. Çarşı pazar dersen orası da aynı. üç dinin bilmem kaç mezhebin inananları bir arada pazar yapar, bir arada geçinir giderdi. Bizim yan komşumuz Musevi bir aileydi. Zahirici İshak Efendi. İshak amcayla babam çocukluk arkadaşıydı. İshak amcanın Floris adında bir de kızı vardı. Çocukluğum Floris'le birlikte geçti. Bazen onların bahçelerinde, bazen bizim evin damında oynardık. Floris küçükken de çok güzeldi. Kınalı kıvır kıvır saçları, ışık saçan gözleri vardı. Arada bir saçlarını çekip canını yaksam da aslında onu çok severdim. Onunla oynamak hoşuma giderdi. O da beni severdi, yanımdan hiç ayrılmazdı. Ama Floris biraz serpilince annesi birlikte oynamamızı izin vermemeye başladı. Artık onu yalnızca pencere kafeslerinin arkasından görebiliyordum. Birlikte büyüdüm. Birlikte oyunlar oynadığımız arkadaşım bana yasaklanınca ona duyduğum sevgi giderek bir tutkuya dönüşmeye başladı. Ama elden ne gelir? Aramızda duvarlar, pencereler, hepsinden de önemlisi komşuluk hatırı vardı. Eğer babam İshak amcanın kızına böyle duygular beslediğimi bilse kemiklerimi kırardı. İşin daha ciddi olduğunu söylesem, onunla evlenmek istediğimi açıklasam, bu kez de dinlerimiz farklı, zinhar bu iş olmaz diye kestirip atardı. İlk gençlik çağlarımız böyle kaç göçle geçti. Floris'i görmek için fırsatlar kollamakla, arada derede bir iki gülüş koparmakla, birkaç laflık kaçamak konuşmalarla. Derken bizim askerlikte geldi çattı. Askerde Floris'in yokluğunu daha çok hissetmeye başladım. O zamanlar askerlik uzun, yıllarca sürüyor. İnsanın düşünmeye daha çok fırsatı oluyor. Düşündükçe Floris'e duyduğum sevdanın öyle kolay kolay bitecek türden bir sevda olmadığını anladım. Anlamasını anladım da o bir Museviydi, ben ise Müslüman. Bırakın evlenmeyi, birlikte görülmemiz bile normal karşılanmazdı. Sadece bizimkiler değil, İshak amca da bu işe asla olur vermezdi. Ben askerde böyle tasa içinde kıvranırken kötü haber geldi. Floris kendisinden yaşlı kumaş tüccarı Yasef'le nikahlanmıştı. İshak amcanın işleri kötü gitmiş, iflasın eşiğine gelmişti. Floris'in yüklü bir drahoması yoktu. Yasef yaşlıydı ama zengindi. Floris'in nazını çeker, kıymetini bilirdi. Haberi duyunca çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? Zaten Floris'le evlenmem de bir hayaldi. Askerde onu unutmaya karar verdim. Ama bunun boşuna olduğunu da biliyordum. Fakat bu yalana ihtiyacım vardı. Yoksa deli olacaktım. Askerden dönüşümün 3. ayında babamı kaybettim. Babam ölünce kuyumcu dükkanının başına ben geçtim. Allah seni inandırsın evladım, eşek gibi çalışıyordum. Evden işe, işten eve. Ben böyle böyle ikinci dükkanı da açtım. Aslında para göz biri değilimdir. Bu kadar çok çalışmamın asıl sebebi tahmin edebileceğin gibi Floris'i kafamdan atmaktı. Ama kader bizim niyetlerimizi ne kadar da umursar ki. Tersine tekerleğimizi çomak sokmak için çabalar durur. O zaman da öyle oldu. Tam artık ben Floris'i unutuyorum derken bir gün sokakta yüz yüze geldik. Sıcacık gülümsedi bana. Yüreğimi bir çarpıntıdır aldı. Floris'e hiçbir şey söyleyemedim. Gülümseyemedim bile. Floris yağmur sonrası çıkan tatlı bir esinti gibi geçti gitti yanımdan. Eski yaram yeniden depreşmişti. Kederle girdim eve. Canım ne yemek istiyor ne içmek. Ertesi gün zor kalktım yataktan. Elim işe güce varmıyor ama dükkana gitmemek olmaz. Zorla da olsa kalktım, bedestene gittim, dükkanımı açtım. Çalışmaya başladım. Çalışıyorum ya, nasıl çalıştığımı bir de bana sor. Ne yaptığımı, ne ettiğimin farkında bile değilim. Öğleye doğru dükkanın kapısı açıldı. Hiç müşteri çekecek halim yok. Memnuniyetsiz bir suratla başımı kaldırdım. Baktım ki Floris karşımda. Menevişi bol, ela gözleriyle beni süzmekte. Önce hayal sandım, gözlerimi kırptım. Yok, vallahi karşımdaki Floris'ti. Elimdeki Sultan Reşat altınını masanın üzerine bırakıp doğruldum. Hoş geldin dedim. Dükkanın en güzel, en rahat yerini gösterdim. Buyur otur. Sağ ol dedi. Bir bilezik yaptırmak istiyorum. Bilezik yaptıracağım diyor ama gözler başka bir şey anlatıyor. Ben de seni hiç unutmadım diyor. Sensiz olmuyor diyor. Bizi ayırdılar. Bu zulme daha ne kadar katlanacağız diyor. Gözler anlaşırsa dil susar derler. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Bir sevinç yalımı kapladı yüreğimi. Floris bileziklere baktı, bir model seçti. Bu güzelmiş dedi. Bileziğin bahane olduğunu biliyordum. Ben bundan daha güzelini yaparım sana dedim. Biliyorum yaparsın dedi. Ne zaman hazır olur? Bir hafta sonra dedim. Birer altın damlasını andıran gözlerini yüzümden almadan bir hafta sonra bileziği bizim eve getir dedi. Soluğum kesilir gibi oldu. Olur getiririm dedim. Son bir kez baktı yüzüme, bir parça mahcup ama özlemle. Antep küçük yer, millet bu işi duyarsa ne olur diye hiç umursamadan gözlerimin önünde Floris'in yüzü, kulaklarımda evime getir lafı, gece gündüz çalışarak 5 günde bitirdim bileziği. 5 günde 5000 yıldır bu bölgede kuyumculuk adına neler yapılmışsa, neler öğretilmişse hepsini kattım işçiliğime. İşinin erbabı bir kadın nakışçı, nasıl ipliği ilmik ilmik dokuyarak çiçekler, güneşler, yıldızlar, aylar yaratırsa, ben de altını bir ipek gibi inceltip, bir ipek gibi yumuşatıp, yeryüzünün en güzel bileziğini yaptığım sevdiğim kadına. Bileziği tamamlayıp elime aldığımda, güzelliğinden benim bile ağzım bir karış açık kaldı. Bileziği gören kuyumcu esnafı başıma toplandı. Böylesi sabah melikesi Belkıs'ın hazinesinde bile yoktur diyerek gıpta ettiler. Neyse evlat, uzatmayalım. Bileziği sedef bir kutuya koyup vardım kumaş tüccarı Yasef'in evine. Bilezik götürüyoruz ama yine de çekiniyor insan. Eve girmeden mahalleyi bir kolaçan ettim. Baktım kimse yok, çaldım kapıyı. Floris açtı. Yüzünde çocukluğundan beri değişmeyen o tatlı gülümseyiş içeri aldı beni. Geniş taş bir bahçeden geçtik. Vakit iyi de zamanı. Her yer mis gibi kokuyor. Arada kan kırmızısı iri güller. Evde de başka hiç kimse yok. Sonrasını tahmin edersin. Ateş bacayı sarınca insan nerede duracağını bilemiyor. Başladık mı biz Floris'le buluşmaya? Neredeyse haftada bir ben Floris'teyim. Kocası kumaş tüccarı Yasef gün doğarken evden çıkıyor. Ardından haydi ben dalıyorum içeri, güya kimseye görünmeden. Ama nasıl görünmezsin? Museviler çalışkan millet. Tıpkı Yasef gibi sabah gün doğmadan herkes işinin başına geçiyor. İşe giden komşulardan biri görmüş bizi. Dediğim gibi Antep küçük yer, dedikodu da baldan tatlı. Kısa sürede Yasef'in kulağına gitmiş bizim sevda. Yasef olgun adam. Karısı genç, güzel, kendisi yaşlı. Üstelik karısını sevmekte ki deliler gibi. Bize bulaşsa bu memlekette azınlık ayıptır söylemesi, biz de delikanlılığımızın burcundayız. Burma bıyık, geniş omuz, yürüdük mü sokaklar titriyor. Ne yapsın Yasef? Oturup düşünmüş günler geceler boyu. Anlamış ki en iyisi bu kentten kaçıp gitmek. Akşam Floris'e, ben bu kentten bıktım. Halep'te akrabalarım var, onların yanına taşınalım. Hem Halep'te çok daha fazla para kazanırız. Sana daha güzel bir ev alırım demiş. Ertesi gün Floris telaş içinde benim dükkana geldi. Olanı biteni anlattı. Güzel gözlerini yalvarırcasına yüzüme dikerek, benimle evlen dedi. Ben seni seviyorum. Yasef'i bırakıp burada kalayım. Bırakırım her şeyi. İstersen Müslüman da olurum. Evet demem için neredeyse elimi ayağımı öpecek. Ne diyeceğimi bilemedim. Floris'le evlenmeye kalksam millet beni kınayacak. Müslüman olsa bile kadın dul. Anam başımın etini yer. Öte yandan bıraksam Floris gidecek. Bir süre onunla görüşmemeye karar verdim. Bir hafta sonra Floris yine dükkana geldi. Evlenme bahsini hiç açmadı. Sadece biz yakında gidiyoruz dedi. Görüşemezsek hakkını helal et. Helal olsun dedim gözlerimi kaçırarak. Hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım. Delikanlı adamız. Taşı sıksak suyunu çıkarırız. Yumruksa yumruk, bıçaksa bıçak, mahalle kavgalarında nam salmışız. Ama o gün Floris'in önünde başımız eğik kaldık. Çünkü ne yapacağımı bilemiyordum. Kendimden emin değildim. Duygularımdan emin değildim. Ama hayatın beni beklemeye hiç niyeti yoktu. Yasef bir ay geçmeden karısını aldığı gibi tuttu Halep'in yolunu. İlişkimizi bilenler kurtuldun dedi. Önce ben de böyle düşündüm. Kurtuldum dedim kendi kendime. Anam bana bir Türk kızı bulur evlenir giderdim. Yaşıtlarım nasıl ev yuva kurdularsa ben de öyle yapardım. Kendimi işime gücüme verdim. İlk iki hafta böyle geçti. İki haftanın sonunda bir gün İshak amcanın evinin önünden geçerken pencereden biri bana bakıyormuş gibi geldi. Floris diye mırıldandım. Yoksa Floris kocasını bırakıp Antep'e mi gelmişti? Kapıyı çalıp soramıyorum da akşamı zor ettim. Eğer Floris baba evine geldiyse mutlaka anam bilirdi. Güneş batar batmaz tuttum evin yolunu. Anam mutfakta yemek pişiriyor. Hemen yanaştım yanına. Ya ana, bugün İshak amcalardan çıkan bir kadın gördüm, Floris sandım diyecek oldum. Anam ters ters baktı bana. Floris kocasının yanında dedi. Artık el alemin namusuyla uğraşma. Anladım ki anam da öğrenmiş bizim meseleyi. Ama umurumda değildi. Demek Floris değilmiş diye geçirdim içimden. Bunu söyler söylemez de bir ateş düştü içime. O akşam bir meyhaneye gittim, içmeye başladım. Hem içiyor hem de ben ne bok yedim, niye Floris'i bıraktım diye dövünüyordum. Ama olan olmuştu. Floris artık yoktu. Bana düşen de fikrimden, yüreğimden onu çıkarmaktı. Söylemesi kolay, gel de yap. Gün günden daha zor geliyor. Aklımı kaçıracağım. Her köşe başında, her kapının önünde onu görüyorum. Kulaklarımda hep onun sesi çınlıyor. Anam durumun farkına varmış, beni bu kara sevdadan kurtarmak için falcılara, cinci hocalara, büyücülere gidiyor. Evin her köşesi, pencerenin pervazı, kapının arkası, yatağın altı muska doldu. Tabii hiçbir işe yaramıyor. Hocaların yazdıkları olmayınca bu kez de ben seni evlendireceğim diye tutturdu anam. Sanki kendi başımızı yaktığımız yetmezmiş gibi bir de el kızının başını yakacağız. Sonunda anamı karşıma alıp ciddi bir konuşma yaptım. Ben kimseyle evlenmem, bu işi aklından çıkar dedim. Ağladı, sızladı ama bana kız aramayı da bıraktı. Bana gelince Floris'siz yaşamaya ancak 6 ay dayanabildim. Anamın yalvarıp yakarmalarını aldırmadan iki dükkanı da küçük kardeşime teslim edip yanıma yüklüce bir para alarak düştüm Halep'in yoluna. Halep'te Yasef'in dükkanını bulmak zor olmadı. Pazar yerindeki en büyük dükkanlardan biri. Becerikli adam Yasef, hemen tanınmış, esnafa sevdirmişti kendini. Yasef'i gizlice izleyerek evini öğrendim. Ertesi gün tıpkı bir zamanlar Antep'te yaptığım gibi sabah erkenden evin önünde beklemeye başladım. Yasef evden çıkınca bir süre izledim onu. Evden iyice uzaklaşınca geri döndüm. Sokağı kolaçan ederek kapıya yaklaşmaya başladım. 20-30 metre kala birden esmer bir delikanlı gördüm. Allah için kaş, göz, boy, pos, yakışıklı çocuk. O da benim gibi temkinli gözlerle çevresini süzüyordu. Önce bir şey anlamadım. Geçip gitmesi için yavaşladım. Ama delikanlı gitmedi. Floris'in kapısına yöneldi. Belki de Yasef'in bir akrabasıydı. Bir şey söylemeye gelmişti, kapıdan söyleyip gidecekti. Hemen soldaki ara sokağa daldım. Kendimi gizleyerek izlemeye başladım. Delikanlı tıpkı bir zamanlar benim Antep'te Floris'e giderken yaptığım gibi etrafı kolaçan ettikten sonra kapıyı çaldı. Çok beklemedi, kapı açıldı. Floris'in başı görünüp kayboldu. Delikanlı aralanan kapıdan hızla içeriye süzüldü. Gözlerime inanamadım. Bu delikanlı onun sevdalısı mıydı? Öylece kala kaldım. Sonra kendimi kandırmaya çalıştım. Belki bir satıcıdır, mal satmaya gelmiştir diye düşündüm. Eğer öyleyse hemen çıkardı. Ama çıkmadı. Tam 2 saat içeride kaldı. Evden çıkıncaya kadar orada bekledim. O gidince bu kez ben yaklaştım eve. Çaldım kapıyı, Floris açtı. Beni görünce şaşırdı ama hiç sevinmişe benzemiyordu. ''Niye geldin?'' diye sordu soğuk bir tavırla. ''Biliyorsun neden geldiğimi?'' dedim üzüntüyle. ''Bilmiyorum, nereden bileyim?'' dedi. ''Seni unutamadım.'' dedim. ''Gelirsen Antep'e götüreceğim, seninle evleneceğim.'' ''Çok geç.'' dedi umursamaz bir tavırla. ''Ben seni unuttum.'' Sanki başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. Konuşalım dedim. Konuşacak bir şey yok dedi. Baktım ısrar etmek faydasız. Baktım Floris çıkarmış beni gönlünden. Kaldığım hana geri döndüm. Sabaha kadar düşündüm, ona hak verdim. Ben çok geç kalmıştım. Ortalık ışıyınca çıktım handan. Halep'te ne kadar çiçekçi varsa hepsini dolaşıp cebimdeki paranın tümüyle çiçek aldım. Kırmızı güller, karanfiller, laleler, aklıma ne kadar kırmızı çiçek geliyorsa. Yanımda çok para olduğunu söylemiştim. Aldığım çiçekler o kadar fazlaydı ki taşımak için 3 at arabası gerekti. 3 at arabası kırmızı çiçeği Floris'in evinin önüne götürdüm. Çiçeklerin hepsini Floris'in kapısına bıraktım. Sokak kıpkırmızı oldu. Sokağın kırmızısı duvarlara, pencerelerin camlarına, gelip geçen insanların yüzüne vurdu. Sonra sevdiğim kadını Halep'te öylece bırakıp Antep'e döndüm. Öyküsünü bitiren yaşlı adamın gözleri dolmuştu. Başını salladı. İşte böyle evlat dedi. Sevda kötüdür diyorsak boşuna değil. Sadece yaşlı adamın gözleri dolmamıştı. Neredeyse ben de ağlayacaktım. Biraz kendimi toparladıktan sonra. Bravo dedi dedim heyecanla. Çok güzel yapmışsın. Aşk zaten bir yere kadar, sonuna kadar sürmüyor. Ama sen çok güzel bitirmişsin. Yaşlı adam bana yanıt vermedi. Anlattığı hikayeden yorulmuş gibiydi. Bakışları dışarıda akmakta olan tarlalara takılmıştı yine. Ben ise yol arkadaşıma başka gözlerle bakıyordum artık. Yolculuğun başında keşke yanıma hiç oturmasa dediğim adam benim için bir tür Anadolu bilgisi olup çıkmıştı. Ama kendi dünyasına öyle dalıp gitmişti ki cesaret edip yeni sorular soramıyordum. Otobüsümüz ilk molasını vermek üzere bir dinlenme tesisinin önünde duruncaya kadar ikimiz de sessiz kaldık. Aşağı inerken ona yardım ettim. O tuvaletteyken bizim otobüsümüzün muavini yaklaştı yanıma. Dudaklarında pis bir gülümsemeyle sordu. ''Gene ne anlatıyor Vakkas?'' dedi. ''Onun adı Vakkas mı?'' diye sorusuna soruyla karşılık verdim. ''Onu tanıyor musun?'' Tanımaz mıyım abi? Onu Antep'teki bütün otobüs şoförlerim ve muavinler tanır. Öyle mi? Nereden tanıyorsunuz? Vakkas'ta da biraz sıkıntılıdır. Takıntılı adam yani. Memlekette en fazla 1 ay kalabilir. Kendini yolculuklara vurur. Tuhaf diye mırıldandım. Neden böyle yapıyor? Abi adamın başından çok iş geçmiş. Biliyorum diyecektim ki muavin fırsat vermeden anlatmayı sürdürdü. Vakkas'ta de gençken bir Yahudi karısını sevmiş. Kadın evliymiş. Kocası durumu çakınca vakkastan kurtulmak için evini Halep'e taşımış. Bizimki bırakır mı peşlerini? Hadi o da Halep'e. Ama kadın yüz vermemiş bizimkine. Vakkas dedenin gururu kırılmış tabii. Basmış kadının evini, çektiği gibi kasa turasını, kapının önünde hem kadını hem kocasını delik deşik etmiş. Vebali yalanı söyleyenin boynuna. Sokak kızıla kesmiş. Günlerce kandan arınamamış sokak. Öylece kala kalmıştım. Ya sonra dedim. Sonrası kendi de iflah olmamış. Kadını gerçekten seviyormuş. Kafayı yemiş. Antep'te duramaz olmuş. Kendinden mi, öldürdüğü kadının hayaletinden mi bilinmez kaçmaya başlamış. Muavine başka bir şey soramadım. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Az sonra dermansız ayaklarımı sürükleyerek Vakkas dede geldi yanıma. Ona da hiçbir şey sormadım. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştım. Açık bir çay ısmarladım. Sağ olasın evlat dede. Çayını içerken onu izledim. Bu yaşlı adamın hiç de katile benzer bir yanı yoktu. Ancak çok dikkatli baktığınızda sevdiği kadını öldürdükten sonra ellerinin kanını gözyaşlarıyla yıkamaya çalışan çaresiz bir adamın ezikliğini görebilirdiniz onun yıpranmış yüzünde.